Ayrım 2. Çöküş, Mahşerin Yalnızı, Cavit Kırcı. Sayfa 12. Gündüzki fırtınaya karşın gece sakindi. Gökyüzü aydınlık ve berraktı. Yıldızlar bu açık gökyüzünde bir avizenin lambalarını andırırcasına parlak ve asılı duruyordu. Gecenin mor rengi cephenin de üzerimizde oluşturduğu baskıyla insanda tuhaf, ürpertici, yalnızlaştırıcı ama kaderci bir ruh hali oluşturuyordu. Bu hali içinde siperin yumuşak toprağına söykenmiş dururken önümden kılık kıyafeti iyice hırpanileşmiş bir Mehmetçik geçiverdi. Az ötede siperde çömelerek kollarını sıvazladı ve bulduğu bir parça kuru toprağa ellerini vurup yüzüne kollarına sürdü. Teyemmüm ederek abdest alıyordu. Belli ki dini bütün bir Anadolu çocuğuydu diye düşünürken besmele çekişindeki şive özelliğinden Rumelili olduğunu anladım. Temiz suyu da israf ederek cephede hayatı öneme haiz olan bu varlığı zayi etmek istemiyordu. Ya da vakti yoktu yahut takati yoktu. Delikanlı siperde kuytu bir köşe bulup dönebildiği kadar kıbleye döndü. Parça parça olan kalpağını başından çıkarıp secde edeceği yere koydu ve namaz kılmaya başladı. Allah'ım ne müthiş bir teslim oluş idi o. Asker adeta tüm zerresine kadar teslim olmuş yaradanı ile hemhal içindeydi. Namaz, kula kul olmanın manasını öğreten fiil ve adeta bir mesaj. Her mümin namazla yolculanır ahirete. Ya bu insan mahşerinde etin ve kadın çamurdan farksız hale geldiği yerde kim kılar cenaze namazını? Yoksa bu vazife her mümine bil fiil verilmiş midir cephede? Kıl ve öl, öyle mi? Yoksa cenazeni kılacak birileri garanti de mi, namazsız yaşarsın dercesine mi idi beş vakit farz olan namaz hayatın her döneminde? Cenazeni kılacak birileri de yok, öyle mi? Öyle ya, burası gerçekten mahşer. Mukaddes kitaplarda anlatılan mahşer böyle bir şey olsa gerek. Canından daha özge bir şey yok işte, diğerleri ancak canını kurtardıktan sonra. Eyvah bu hale! Korku, telaş, yeis, bedbinlik, Allah'ım ne korkunç! Bu hisler içinde dehşetle düşünürken namaz kılmayı düşündüm. Kılacağım vakit namazına edeceğim niyeti cenazeme diye de niyet ettim içimden. Ama namazın dışında olarak hiç değilse o kadar işte, hiç değilse. Köyde babamın ve molla dedemin öğrettiği, anamın hiç bırakmadığı namazı şehirde iyice terk eylemiştim. Hele ki bir de mühendis mektebini bitirip de şehadetnameyi alıp Avusturya şirketinin işinde çalışmaya başladıktan sonra Grazlı Fräulein'ların o tatlı işveleri, Frankvari fizikleri beni iyice dünyevileştirmişti. Zaten siyasete meyilli değildim. Beyoğlu'na gelen Alman kabareleri, Fransız kumpanyaları, Rum eğlenceler arasında dünyanın nimetlerine yakın ama ahiret hesabına uzak yaşadım. Fakat burası cephe işte, Allah ile aramda hiçbir şey yok. O bir mermi kadar yakın, bir şarapnel kadar ensemde, bir çivi kadar topuklarımda, bir süngü kadar gırtlağımda. Velhasıl ölüm bana cephede Allah'ı hiç unutturmadı. Fakat bu Anadolu delikanlısındaki huzur. Yoksa ben onu huzuru yanlış yerlerde mi aramıştım? Bu hal içinde namazı eda edip köşeme çekildim. Uzak mevzilerden birinde yine Mustafa Meftani'nin o yanık sesinden Yasin'i dinlemeye koyuldum. Belki Allah'a bu kadar yakın olmanın huzuruylaydı. O gece tatlı bir uykuya daldım. Uyku, canı yanmışların, mutsuzların, huzursuzların, kaçmak arzusunda olanların en tatlı sığınağı, sığınakların en güzeli ve masumu, insanı günahtan da sevaptan da variste kılan şuursuz huzur hali. Huzursuzlara döşek, yorgunlara liman, şaşkınlara sığınak, karmaşık ama huzur veren hal. İşte o hal şiddetli bir patlamayla sabaha karşı bölündü. Telaş, korku, panik içinde uyandım. Ne olmuştu? Anlamaya vakit olmadan siperlere ardı ardına gülleler düşüyordu. Düşen gülleler toprağı kaldırıyor, kalkan toprak karanlığa daha da bir karanlık katıyordu. Fecre yakın gecenin karanlığında neyin ne olduğunu anlamaya fırsat olmadan askerlerin oradan oraya koştuğunu görüyordum. Gece zifiri karanlığı daha üstünden atmamışken çakan ışıklar, esen rüzgar, bağırışmalar, çığlıklar, yanında bir de hareketten doğan gürültüler, yaralanan askerler, ölüler arasında bir dehşet dalgası oluşmuştu. Aman Allah'ım, korku her yanımı kaplamıştı. Patlama seslerine zaten alışıktım ama uykuda gelen gürlemeler bende büyük bir dehşet uyandırmıştı. Bu dehşet dalgası içinde düşmanın hücuma geçtiğini fark ettim. İşte tam bir baskın anıyla karşı karşıyaydık. Dalgalar halinde mermilerle birlikte üzerimize insan akıyordu. Çok kuvvetli yükleniyorlardı. Siperlerdeki tahkimler birer ikişer bu baskıya dayanamıyor ve göçüyordu. Mavzerlerin namluları çıkan mermilerin barutuyla bir anda sanki bir çakmağın çakması misali aydınlanıyor ve aydınlanmaya paralel olarak da kim bilir ya bir Mehmetçik ya da bir düşman askeri ölüyordu. Havanın durulmasına karşın önceki günlerden kalan balçıkların kurumamasından ve ölenlerin kanının oluşturduğu ıslaklıktan dolayı her yer kaygan çamurlara bulanmıştı. Kimsenin havanın haliyle uğraşacak vakti de yoktu hali de. Zira ölüm korkusu ortalığı adeta hamam halvetinde ısıtıyordu. Korku iliklerime kadar işlemişti. Ölüm ense kökümde, dehşet gözlerimin önünde, insaf ise sanki hiçbir yerdeydi. Harp denilen o ürkütücü hakikatin tabiatı bu olsa gerekti. Bu dehşet dalgasındaki moral bozukluğu içindeyken siperin kenarına düşen gülle siperi göçürdü. Bir anda kendimi yarı bele kadar toprağa saplanmış buldum. El ve kollarımı güç hal içinde topraktan çıkarttım ki bacaklarıma ve ayaklarıma hükmedemeyişim aklıma dünkü Kamil İzzet'in hastası olan askeri getirdi. Bir an onun gibi olduğumu düşünerek fütursuzca bağırmaya başladım. Anlamsız, kelimesiz, hedefsiz, yalnızca aklını yitirmiş bir şuursuz misali bağırıyordum. Fakat o manzara içinde bana yardım edecek hiç kimse yoktu. Evet, mukaddes kitaplardaki mahşer tasvirlerine inanmayanlar bu manzarayı görselerdi kendilerini ancak ahmak kabul ederlerdi. Zira herkes canının derdine düşmüştü. Bu sırada karşımdaki tepecikte bir atın üzerinde siperlikli şapkası bulunan ve elindeki kılıcı bana doğru çeviren bir süvari gördüm. Süvariyi önce seçemedim. Sonra çakan bir şimşek ışığında omzundaki rütbeden düşman askeri olduğunu anladım. Eyvah! Cephe bozulmuştu ki bu adam buralara kadar gelmişti. Atının dizginlerini iyice topladı. Hayvan terden mi yoksa yağmurdan mıdır nedir bilinmez biçimde iyice ıslanmıştı. Olanca gücüyle tüm kaslarını şişirerek burnundan dumanlar soluyarak kişleme sesleri arasında üzerime adeta bir çığın düşmesi gibi korkutucu geliyordu. Şayet süvarinin kılıcıyla ölmezsem besbelliydi ki atın darbesiyle ölecektim. Süvari o hal içinde atını dört nala sürüp kılıcını olanca gücüyle kaldırarak saldırıya geçtiğinde karşı koyacak gücüm kalmamıştı. Kelime-i şehadet getirmeye başladığım anda süvari vurularak yere düştü. Ardından elinde tüfeğiyle Karamanlı Ali'nin yanıma geldiğini gördüm. Düşman subayını onun vurduğunu sanmıştım. Ama subay bir şarapnel yarası almıştı. Ali hiçbir şey aldırmadan elleriyle belime kadar gömüldüğüm toprağı kazmaya başladı. Sonra siperlerden fırlayan bir odun parçasını kendine kürek yapıp toprağı iyice gevşetti. Ona ben de yardım ettim ve siperden çıktım. Ali kumandanım, cephe çöktü, askerler dağılıyor. Adam akıllı bir ricat yapamazsak vay halimize diyerek ama şuurlu ama şuursuz bir şekilde verdiği akılla benim şaşkınlığımı üzerimden aldı. Hemen kendimi toparlayıp askerleri topladım. En geri siperlere doğru askeri geri çektim. Miralay'ın yanına vardığımda bizzat kendisinin aceleyle yeni bir hat oluşturduğunu gördüm. Anlaşıldı, bizim hat iyice çökmüştü. Çöken hattın içinde en az zayiatla geri çekildik. O meşhum günün ardından müdafaayı güçlendirdik. Moral dengemiz aslında iyice bozulmalıydı. Fakat asker hakikaten güçlü bir imanla olan biteni tevekkül ile karşılıyor, mukavemeti elden bırakmıyordu. Onların bu halini biraz da az şeyler biliyor olmalarına borçlu olduklarını düşünüyordum. Çoğu az okumuş ya da ümmi Anadolulu Rumelili gençleriydi. Biz subaylar ise cephelerden gelen haberlerle kah ümitleniyor, kah bedbaht oluyorduk. Kazanılan muharebeler bizi mutlu ediyordu. Özellikle de Kutül Amare'de İngilizlere dönük elde edilen zaferler bizi çok morallendirdi. Bu moral hali içindeyken mühimmat ve silah tahkimi geldi. Gelen tahkimle birlikte de taarruz emri. Günlerdir içinde bulunduğumuz savunma halinden saldırı haline geçecektik. Bir akşam karargah çadırında toplandık. Bazı bilgiler alındı bizlerden. Bu iş bir harekat olacağına dair bende bir şüphe uyandırdı. Fakat ne olacağını kestiremedim. Benden sonraki birkaç gün kumanyalarımızda kalite düşmeye başladı. Bazen az yiyecek çıkıyordu. Sıhhiyede ise malzeme eksikliğinden söz edilmeye başlandı. Düşmana silahla verilen cevaplarda ise mühimmatı az kullanmamız söyleniyordu. Bu kısıtlama hali yeniden bir moral bozukluğuna yol açacaktı ki bir sabah vakti içtimaya çıktık. Miralay içtimanın ardından ben de dahil birkaç subaya bu sabah taarruza çıkılacağını, yeteri kadar mühimmat, yiyecek, sıhhiye malzemesinin bulunduğunu açıkladı. Bir de bunları göstererek ispat etti. Anlaşılıyordu ki düşman istihbaratını yanıltmak için birkaç gündür kısıtlama yapılmıştı. O sabah Karamanlı Ali'nin de şehit düştüğü taarruzu yaptık. Yalnızca bizim mevzilerden değil, diğer mevzilerden de taarruz başlamıştı. Düşman Çanakkale'ye geldiği günden beri en büyük darbelerinden birini bugün yemişti. İyice hırpalanmış olan düşmanın artık çekileceğini biliyorduk. Ne var ki bu harp tarafların öyle pek kolay pes edeceği bir harp değildi. Zira denizden gelen düşman vaktiyle yenilmiş ve şimdilerde yaptığımız müdafaa ve taarruzun da sebebi olan karaya çıkmaları nedeniyle muharebeler devam etmişti. Cephenin her yanında çatışmalar aralıksız sürdü dersek yeri vardı. Gerek bizim hatlarımızda gerekse düşman hatlarında bitmek bilmez bir insan varlığından söz etmek herhalde yanlış olmazdı. Bir nehrin bir baraj gölüne dolması misali cepheye savaşmak için insan akıyor ve adeta o barajın kapaklarının açılıp boşalması misali insan zayiatı veriliyordu. Bir ihtiyat zabiti olarak bu zayiatlar kısmından bizim için manasız ve mantıksız bir taraf göremiyordum. Zira biz vatanımızı, namusumuzu, istikbalimizi müdafaa ediyorduk. Bu nedenle milletimize verilemeyecek bir hesabımız olamazdı. Kaldı ki cepheye gelenlerin gönül rahatlığı da ne kadar haklı olduğumuzun bir nişanesiydi. Lakin düşman tarafı için aynısını söylemek pek de mümkün olmasa gerekti diye düşünüyordum. Zira gelenlerin çoğu İngiliz ya da Fransız bile değildi. Yalnızca onların asırlardır doymak bilmez iştahlarının bir neticesi olarak patlak veren bu cihan harbi içinde milletlerine ait bir iradeden yoksun olarak yaşayan ve yalnızca kendi nefislerine ait sınırlı miktarda bir iradeye sahip, hürriyetleri de karmaşıklaştırılmış kafaları içinde silinmiş bir insanlar güruhundan ibaretti. Bu güruh bir anlamda efendileri gibi görünen ve yüzyıllardır insanlık medeniyetinin üzerine dev bir ağ gibi örülen muzaffer batı medeniyetinin artık kanıksanmış o muzaffer yüzünün tartışma dahi açılamaz niteliğe haiz zaferlerinin oluşturduğu iklimin doğurduğu acziyeti haleti ruhiyesi içindeydiler. Bu güruh kâh altın gibi maddi unsurlarla, kâh majestelerinin ruhaniyeti itibarıyla manevi unsurlarla kudrete ram olmuş acuzeler topluluğunun çoğunluğunu oluşturduğu bir güruhtu. Belki de Çanakkale cephesinde alabileceğimiz bir zafer bu haleti ruhiyenin muzafferiyet açısından iflası anlamına gelecekti. Bu mağlubiyetin maliyetinin fevkaladeliğinden olsa gerek kazanmak için sınırsız bir kaynak aktarımı yapıyorlardı. Lakin ne kadar aktarırlarsa aktarsınlar zafer geciktikçe kredisi biten ve hiçbir zaman harici unsurlarla beslenemeyen bir kaynağın kullanım inisiyatifi bekledikleri zaferlerin de bir türlü gelememesi nedeniyle bizim elimize geçmişti. O kaynak cephenin en önemli insani kaynağı olan moraldi. Evet, bunun farkındaydı karşı taraf, moral olarak çöküyordu. Bu çöküş yüzlerce yıl içinde ilmek ilmek örülen o muzaffer ruhun hegemonyasını da çökertebilirdi. Cephe ölümün tüm soğukluğunu iliklerimize kadar hissettirdiği bir ruhi hava içindeydi. Öyle ki bu ruhi hava rüzgarın ve zaman zaman esen sert rüzgarın yağan yağmurun oluşturduğu ve aslında normal şartlarda normal bir insanın gündelik hayatında mühim bir rol oynayacak olan hava şartlarını dahi ikinci dereceye indiriyordu. Gerçi bazen çatışmaların hiç olmadığı anlar da oluyordu. İşte o anlarda biraz da vücudumuzun da yorgunluğa karşı kırıldığı anlarda bir nebze dahi olsa cephenin o hercümerş havasından sıyrılıp normal hayatın havasına girdiğimiz anlarda havadaki soğuğu tam manasıyla hissedebiliyorduk. Ve o normal soğuğu hissetmenin dahi aslında ne büyük bir nimet olduğunu ancak cephedeki çarpışmalarda anlıyordum. Öyle ki çatışmalar çıktığı anda hayatta kalmaktan başka ve bu uğurda düşmanı imha etmekten başka hiçbir şey düşünemiyorduk. Allah'ım, meğer ne büyük bir nimetmiş soğuğu dahi ölüm korkusu olmadan hissetmek. Ya aynı devirde Sarıkamış cephesinde soğuktan kırılan binlerce asker? Onlar aslında ölümü dahi düşünemeden ölmüşlerdi. Soğuk ve düşmana karşı verilen mücadelede akıl fukaralığı bizim yanımızda yer alınca da soğuk da düşmanın yanında yer almıştı. Bu hal içindeyken artık havaların da ısınmaya başladığı bir devrede Anzak mevkilerinde tuhaf bir neşe hissediliyordu. Aslında bu neşe havası içinde olmamalıydılar. Zira tüm düşman birlikleri ciddi bir sıkıntı içindeydiler. Onları yenmemiz an meselesiydi aslında. Kuvvetli bir taarruzla tamamını imha edebilirdik. Edebilirdik ama biz de gerçek manada hırpalanmıştık. Binlerce zayiatımız vardı. Aslında takatimiz de son safhadaydı. Ve bir gece bu ecnebilerin şarkılar söylediklerini duyduk. Hatta dürbünle baktığımızda içki içtiklerini de gördük. Küçük çaplı eğlenceler yapıyorlardı. Bu hal içinde askerlerin sabaha karşı sarhoş ve yorgun olması beklenirdi. Muhakkak ki kumandanlarımız bu manzarayı görüyorlardı ve neticesinden istifade ederlerdi. Ben de kendi adama sabaha karşı günlerdir beklenen büyük ve nihai taarruzun olacağı beklentisi içinde sabaha hazır olmak için dinlenmek üzere siperin içinde kuytu bir mevzide üzerime sağlam yeri az kalmış bir keçe battaniye alarak uykuya daldım. Siperin toprak zemini içinde aylardır uyumaya alışmış birisi olarak şafağa doğru uyandığımda etrafımda sakin sakin hareket eden birkaç askeri gördüm. Birisi gayet tedbirsizce biçimde siperin üstüne oturmuş sardığı tütünü içiyordu. "Asker, in hemen oradan aşağı, vurulacaksın!" diye bağırdığımda asker emrimi hemen yerine getirdi. "Komutanım, siperden emrettiğiniz için indim. Lakin vurulma meselesi artık mevzu bahis değildir." dedi, şaşırdım. "Neden?" dedim. "Bizi vuracak düşmana artık buralarda tesadüf dahi edilmez herhalde." dedi. O anda askerlerin sakinliğine anlam vermeye başladım. Ancak durumu anlamak için siperden dışarı çıktım. Karşı tepede paşa ile Miralay dahil birkaç subayın düşmanın eski mevzilerini izlediğini gördüm. Evet, düşmanın eski mevzilerinde bir tane bile askeri kalmamıştı. Meğer ki dün geceki eğlenceleri bir tertipten ibaretmiş. Bu tertibi bizim komutanların anlamadığını zannetmiyorum. Ya işin içinde bir tuzak olduğunu düşünüyorlardı ya da düşmanın çekileceğini anlamışlardı ve artık daha fazla kan dökülmesin diyerek gitmelerine izin vermişlerdi. Ya da başka bir şey. Sebep her ne olursa olsun çatışmaların bitmiş olması fevkalade güzeldi. Güzeldi ama büyük harp hala devam ediyordu. Muhakkak ki bizi bu cephelerden başka cephelere göndereceklerdi. Gönderseler bile burada bizim kazandığımız net bir şekilde ortaya çıkıyordu. Düşmanın ufukta görülen ve top menzilimiz dışındaki son asker taşıyan gemisi ağır ağır süzülürken adeta askerleriyle birlikte bizim de zafer haberlerimiz taşıyordu gittiği yere. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 21.